Merhaba sevgili seyirciler, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Bugün sevgili konuğumuz Abdülkadir Özbek. Merhaba Abdülkadir Bey, nasılsınız, iyisiniz?
Merhaba, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler. Ben sizi tabii uzun zamandır sosyal medyada takip ediyorum. Tabii ki doğal olarak AYPA adlı bizim bu derneğimiz, bizim ikimizin de olduğu, sizin de çok yoğun emeğinizin olduğu, hatta şuradaki yenerde duran kitap birazdan değineceğim, içinde katkınızın da olduğu bir yapay zeka ve politikaları derneğimiz var. Orada sizin de aktif rol alıyorsunuz ama sosyal medyanızda ben size bayılıyorum. Normalde de bütün o toplantılardaki enerjinize de bayılıyorum. O yüzden hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraber güzel bir program yapacağız.
İnşallah. Şimdi yapay zeka artık böyle o kadar gerçekten her tarafı sardı ki. Az önce işte sohbet ederken de konuşuyorduk. Yani işte az önce ben şey dedim ya, sanki göbeğimiz çıkmasa olur mu falan dedim. İşte hemen arkadaşımıza yeşil perdede hallederiz diyecektim ki yapay zeka ile hallederiz artık nasıl olsa. Her şeyi düzeltiyor. Yani ne bileyim ya, bir şey söylüyorsunuz onun yapay zeka ile halledilenin çıktı oluyor. Her tarafımızı sardı. Bu kadar böyle sardığına rağmen önce aslında şunu isteyeceğim. Siz bir kendinizi tanıtın.
Tamam.
Niye ben böyle bu kadar enerjik sizi buluyorum? Sizi kimler bu kadar enerjik kılıyor? Bir ondan bahsetmiş olalım. Vizyon kolejlerini biliyoruz ama bir onu alalım. Sonrasında da bu yapay zeka böyle her tarafı sardı ama sizin de esas içinde olduğunuz eğitim kısmını ne kadar sardı, ona bir girelim.
Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Ben yaklaşık 20 yıldır eğitim alanında çalışıyorum. Normalde lisansım Hacettepe İktisat. Bir iktisatçı olarak eğitime girme sebebim de şu. Üniversitede almış olduğum okul ve üniversite dışındaki kurslar. Öncelikle anlayarak hızlı okuma eğitimi alarak ben böyle eğitimi sorgulamaya başladım. Okuma hızım 3 katına çıkınca, okuduklarımı da daha iyi anlayınca daha hızlı okuyup dedim ki bana bu eğitimi niye vermediler? Bu benim eğitimle ilgili ilk sorgulamamdı. İkincisi ise topluluk önünde konuşma yapamıyordum. Sunum yapamıyordum. Üniversitede 100 üzerinden 40 almıştım.
Görmeniz lazım. Bunu söyleyen kişiyi bir görmeniz lazım şu an.
Ya, şu an evet. İşim oldu da 2000'e yakın konferans verdik 20 yıl içinde.
Türkiye'de dolaşmadığınız yer yok.
Kalmadı. Galiba, 81 ilin tamamında eğitim verdim. Tüm Türkiye'de eğitim yaptım.
Topluluk önünde konuşma zorluğu
yaşayan bir insan olarak. Süper. Onu nasıl aştım? Bir kursa giderek aştım. Hatta benim bir TED konuşmam var. Merak edenler onu izleyip bunu aşmak istiyorlarsa oradan yararlanabilirler. Ve bu eğitimden sonra da eğitimi ikinci kez sorguladım. Dedim ki ya ben konuşma yapamıyordum. 2 aylık bir kursa gittim. Topluluk önünde etkili konuşmanın püf noktaları varmış. Bu doğuştan gelen bir şey değilmiş. Herkes öğrenebilirmiş. Ve ben de öğrendim, sunum yapabiliyorum. Ama eğitim sisteminde bunlar yok. Üçüncüsü de NLP eğitim oldu. Beyin dili programlama diye bir eğitim vardı o zaman. Türkiye'de çok popüler değil 20 yıl önce. O eğitimlere de katılınca gördüm ki esas bize öğrenmeyi öğretmemişler. Yani nasıl öğrenebilirim, nasıl daha iyi not alabilirim, öğrendiklerimi uzun süre hafızamda nasıl tutabilirim? Bunları bilmeden biz okula bir başlıyoruz, önüne kadar eziyet çekiyoruz. Bunları görünce dedim ki ya ben bankacı olmayacağım. İktisadı seçme sebebim bankacılıktı. Baba mesleği, dede mesleği falan.
Ki çok da kıymetliydi zaten
çok,
o dönemde.
Çok, ya, evet. Babamın hayatı benim çok önümde cazip geliyordu.
Tabii.
Banka müdürleri, işte arabası var, şoförü var, gidiyor falan. Ben de dedim banka müdürü olursam güzel bir hayatım olur. Ama sonra bu eğitimle ilgili sorgulamaların sayısı artınca eğitim şirketi kurup üniversite 3. sınıf öğrencisiyken bu eğitim alanına giriş yaptım. O şirketim halen devam ediyor. PDA diye, Personal Development Academy diye bir şirketim var. O şirket 20 yıldır öğrencilere, öğretmenlere, velilere, kurum çalışanlarına yönelik hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları, hitabet, iletişim gibi dersler veriyor. Siz beni okulcu olarak biliyorsunuz.
Evet, ben bilmiyorum.
Evet, benim esas okulculuğun öncesi o.
Çünkü siz söylerken dedim ki hani yapılacaklar lisesini ekleyeyim, hızlı okuma, hani onları ben de anlayarak okuma, onları listeye ekleyeyim diyecektim ama tamam, evet, peki gidecek adresi de buldum.
Bu eğitimleri 20 yıldır yapıyoruz. Kendim de hafıza teknikleri, hızlı okuma, hitabet eğitimleri vererek başladım okulları gezmeye, üniversiteleri gezmeye. Ve tabii Türkiye'deki eğitimin bir fotoğrafını sağdan çekme şansım oldu. Ardından üniversite master, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi. Şu anda işletme alanında da doktora yapıyorum İstinye Üniversitesi'nde. 20 yıl içerisinde işte Türkiye'nin tamamında eğitim verdim. Birçok okula girdim, çıktım ve şunu gördüm ki bizim eğitim sistemi gerçekten bayağı bir ciddi şekilde revize edilmesi gereken bir sistem. Evet. Bu esnada çocuklarım da olunca ben dedim çocuklarımı ne yapacağım? Ben bu sistemin içerisinde nasıl koruyacağım? Nasıl daha iyi eğiteceğim? Geleceği nasıl daha iyi hazırlayacağım? Dertlenmeye başlayıp 10 yıl önce de okul açıp bu okul alanında faaliyet göstermeye başladık. Benim kızım okulumuzun ilk öğrencisi. 3 yaşında başladı. Şu an 7. sınıfta.
Çok iyi.
10 senedir.
Maşallah ya.
Bir de küçük var. O da 3. sınıfta. Ben aynı zamanda bir veliyim, bir eğitimciyim. Aynı zamanda da bir işletmeciyim. Bugün konuşacağımız yapay zeka konusuyla ilgili de Üniversite sınavına hazırlanırken Türkiye'nin ilk interaktif eğitim CD'leriyle ben üniversite sınavına hazırlanmıştım. O zaman Akademedia diye bir ürün vardı.
Ha, hatırlıyorum.
40 CD'den oluşuyordu. Ben CD'yi takardım, deneyleri yapardım. İşte anlamadığım konuyu bir daha dinlerdim, izlerdim. Görselleştirerek o konuları çok daha iyi anlamam sağlanıyordu. Sonra o dönüştü, işte Vitamin oldu, Round oldu. Sebit 30 yıldır Türk iştiraki çalışan şirket. Onlar da ben bir deneyim yaşayınca ya... Artık bu öğrencilere, hele ki internet çıkmış, hele ki tablet, telefon çıkmış ve çocuklar bu dünyanın içine doğuyor. Eski usullerle çocuklara eğitim yapma noktasında ısrar etmemeliyiz diye okulun konseptini belirlerken de teknolojiyi çok iyi kullanan bir okul konsepti olarak belirledik.
Süper.
Microsoft ve Sebit proje okulu olduk. Dünyada şu anda örnek gösterilen okullardan bir tanesiyiz teknoloji kullanımı noktasında.
Bravo.
Tabii ilk başta bunlar çok yenilikçiydi. İnsanlar diyordu ki işte... Fatih projesini devlet yaptı, olmadı, vazgeçti. Özel okulların birçoğu tablet verdi, geri çekti. Siz nasıl yapacaksınız, siz nasıl başarılı olacaksınız diye ciddi böyle ön yargılarla başladık. Ama özellikle pandemi bu noktada bize çok değiştirici, dönüştürücü bir etken oldu. Birçok okul kapanırken pandemide ya da çok ciddi zarar görürken, öğrenci kaybederken biz bu kurduğumuz altyapı sayesinde pandemiyi en iyi yöneten okul olduk diyebilirim. Hatta devletimize de, Milli Eğitim Bakanlığımıza da destek veren bir özel okul olduk. 150'ye yakın video çekip öğretmenlerle diğer devlet okul öğretmenlerine bunları ulaştırdık ve eğitimde teknoloji denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi oldu.
Ne güzel, adaptasyonu önce yapmaya başlayınca haliyle orada avantajı kurmaya.
Yani bizim adımızı yazdıkları zaman insanlar YouTube'a pandemi öncesi çektiğimiz videoları seyretsinler. Teams gibi, işte Zoom gibi araçlarla nasıl ders yapılıyordu öncesinde de görebilirler. Bu esnada tabii Yapay Zeka Politikaları Derneği kuruldu. Ben de kurucularından bir tanesiyim. Siz de çok güzel katkılar sağlıyorsunuz.
Estağfurullah, rica
ederim. 3 sene önce başkanımız Zafer Bey bana ulaşınca böyle böyle bir dernek kuracağız. Seni de dedi, yönetimde düşünüyoruz.
Çok güzel.
Aynı zamanda eğitim alanındaki çalışmalarla ilgili destek vermeni istiyoruz dedi. Ve biz de başladık. Yapay zeka eğitimde neleri dönüştürüyor, değiştiriyor? Ya da değiştiriyor mu, dönüştürüyor mu, yoksa bu okullar olduğu yerde sayıyor mu?
Yani tabii sizin kendi yaşadığınız sıkıntı mesela, hani daha doğrusu gördüğünüz o şey, yani eğitim ne kadar değiştirmiyor aslında dediğiniz konu. Onu bir nevi siz aslında teknolojinin ilk aşamasıyla yapmışsınız şu an belli.
Evet.
Ve sizin işte hem veli olarak hem yönetici olarak görmüşsünüz. Büyük ihtimalle ben de internette daha önceden ilk tanıştığımızda, konuştuktan sonra da baktığımda da bulmuştum, görmüştüm. Hakikaten velilerinizle memnun bu konudan.
Çok şükür.
Tabii Microsoft işbirliği, işte Sebit işbirliği, bunlar önemli. Bunlar ama onları kurabilmek için de sonuçta o şirketler de, yani ben işte kara kaşlı kara gözünde geldim yap diye olmaz. Yani bir vizyon ortaya koyup
kesinlikle
da ancak oluyor. O yüzden şey önemli. Peki şimdi nasıl görüyorsunuz? Yani yapay zekayla ne değişmezse, çünkü bizim Yapay Zeka Derneği'nin kurulmasından sonra bile aslında yapay zekada hem 3. yılına girdi, gerçekten büyük bir aşama kaydetti AYPA Derneği. Ama bir taraftan da yapay zekada eksponansiyel büyüme var.
Kesinlikle.
Nasıl etkileniyor şu an, nasıl
görüyorsunuz? Son bir senede özellikle üretici yapay zekadan çıkmasıyla herkesin gündemine geldi.
Evet.
Ama biz başladığımızda kimse bu işlerle ilgili bu kadar bilgi sahibi değildi. Farkındalığı yoktu insanların. Şimdi yapay zekanın bence... en çok katkı sağlayacağı alanlardan bir tanesi eğitim alanı. Şimdi bakın, şu anki eğitim sistemini anlamak adına birazcık geçmişe gidersek, nereden çıkmış bu okul dediğiniz yapı? Sanayi devrimiyle devlete memur, sanayiye işçi gerekiyor ve insanları çok hızlı bir şekilde adapte edip belli bir bilişsel seviyeye getirmeniz gerekiyor ki söylediklerinizi yapsınlar. Aslında okulun çıkışı, yani şu anki düzen, sanayi devriminden sonra bir parçası ve çok hızlı bir şekilde devlete memur, sanayiye işçi yetiştirmek için tasarlanan bir düzen. Bu çok çok geçmişlere gittiğiniz zaman daha dar yapıda, işte 3-4 kişinin bir hoca etrafında eğitim aldığı düzenden bugün sınıfların içerisinde 30-40 kişinin girdiği, 50 kişinin girdiği düzene sanayi devrimiyle geliniyor aslına bakarsanız. Ve o sanayi devriminden sonra tasarlanan okul yapısı aslında çok da böyle araştıran, sorgulayan, eleştiren insan yetiştirmeyi değil.
Askeri gibi
birazcık daha. Birazcık daha böyle söylenileni yapan insan yetiştirmek üzere tasarlanmış. Şimdi bu düzenin içerisinde bazen bu çarkı kıran insanlar, okullara isyanı olan ya da kendisi kendi müfredatını oluşturup da okul dışında da kendisini geliştiren insanlar bir fark yaratmışlar. İşte yaratıcılıklarını geliştirmişler, eleştirel düşünmüşler ve bunlarla birlikte ortaya farklı ürünler koymuşlar. Ve biraz daha bu zamana geldiğiniz zaman dünyada ve Türkiye'de devlet okulları dışında özel okullar da devreye girmiş ve daha farklı teması olan, daha farklı beceriler kazandırmak üzere tasarlanan yapılar da ortaya çıkmış. En ideal eğitim genellikle söylenen şey birebir eğitim. Yani evet. Bir konuyu anlamanız için sizin birebir eğitim almanız, özel derslerle almanız çok daha etkili oluyor mu? Oluyor. Ama bu çok maliyetli.
Evet.
Ve bu maliyeti karşılayamıyor herkes. Diyorlar ki biz birebir özel ders almayalım. O zaman ne yapalım? İşte özel okulları birazcık daha değerlendirelim. Hmm. Sınıf mevcutları düşük. Ondan sonra orada biraz daha özel eğitim var diye düşünülüyor. Ama ve lakin teknolojiyi kullanmadan, hele ki yapay zekayı da kullanmadan kişiye özel eğitim yapmak bence mümkün değil. Çok zor. Yani şöyle bir şeyle anlatmaya çalışıyorum yapay zekanın faydasını. Bir öğretmensiniz, matematik öğretmenisiniz. Ortaokul seviyesinde derse giriyorsunuz. Sizin ve bir özel okulda derse giriyorsunuz. Sınıfınızda, girdiğiniz bir sınıfta 24 tane, 20 tane öğrenci var. Ama siz tek bir sınıfta derse girmiyorsunuz. 5A'ya giriyorsunuz, 5B'ye giriyorsunuz, 5C'ye giriyorsunuz, 5D'ye giriyorsunuz. Böyle girdiğiniz 100 civarında öğrenci var diyelim ki derslerine girdiğiniz.
Doğru.
Ortalama bir öğretmenin de en az bu kadar oluyor neredeyse.
Evet, ben doğru. Evet.
Şimdi şöyle bir şey hayal ediliyor. İnsanlar diyorlar ki ya ben çocuğumu özel okula gönderiyorum. Çok da iyi bir öğretmen ders veriyor. Benim çocuğuma kişiye özel bir yaklaşım sergileyecek. Böyle bir şey yapması teorik olarak mümkün değil. Evet. 80-100 tane çocuğun her birisi farklı bilişsel seviyelerde bu sınıfa giriyor. Ben dersi anlattığım zaman birisi bir tarafını anlıyor, ötekisi başka bir tarafını anlıyor. Evet. Ve benim bunların normalde yapmam gereken şey şu, hangisinin nereye ihtiyacı olduğunu bilip kişiye özel bir reçete yazıp vermem lazım.
Evet.
Ödev vermem lazım. Evet. Kişiye özel böyle bazı videolar göndermem lazım vesaire. Ama ben bir insanım sonuçta ve ben bir öğretmenim.
Ve bir zaman aralığı var.
Ve bir zaman baskım var. Yetiştirmem gereken bir müfredat var.
Bir de o var.
Evet. Bunu yapabilir miyim? Yapamam. Ne yapılıyor peki? Arkadaşlar, bugünkü ödeviniz akşam 30 tane soru çözmek ya da 50. sayfadan 60. sayfaya kadar okumak ya da bu şu sayfalar arasındaki soruları yapmak gibi, aslında belki bana çok da faydalı olmayacak ya da benim seviyemin çok üzerinde veya çok aşağısında olan sorularla ben zaman kaybediyorum.
Evet.
Çünkü bana kişiye özel reçete gelemiyor
Evet. Bu
sistem içerisinde.
Doğru.
En fazla 20 kişiye özel reçete geliyor. O sınıfa gidiyor o ödev. Hani bazen sınıfları karıyorlar. Bazıları diyor ki işte bu sınıf A sınıfı daha iyi.
Doğru.
B sınıfı birazcık daha böyle bilişsel seviyesi düşük. Onlara özel 20 kişiye özel eğitimler yapılıyor. Ama işte yapay zekanın bence en büyük farkı burada ortaya çıkacak. Kişiye özelleştirilmiş bir şekilde sizin öğrencilere birebir dokunmanızı sağlayan araçlar var. Bakın ben burada kendi okulumuza da uyguladığımız bir şeyden de yola çıkarak söyleyeceğim. Örnek veriyorum daha iyi anlamalar için.
Tabii.
9. sınıftan burada 9, 10, 11, 12. sınıflara kadar bu normalde dijital gidiyor ama ben burada basarak evet. getirdim bugün. Bakın öğrencilere biz bir dönem boyunca eğitim verdik. Bunların her biri farklı derslerde farklı şeyleri anladı, anlamadı. Yapılan testlerin bazılarını full çeken oldu. Bazısı 10 sorusunu yaptı 20 soruda diyelim ki. Her birinin farklı farklı ihtiyaçları vardı.
Doğru.
Ve genel bir ödev gönderebilirdik. Herkese gönderebilirdik. Derdik ki şu kitapla şu sayfalar arasını bitirin arkadaşlar. Ama biz özellikle bu sene yapay zekadan da ciddi şekilde yararlanarak her bir şahsın adına özel, ismine özel QR kodları basılmış, yanına cevap anahtarları iliştirilmiş, her bir şahsın ilk dönem boyunca yapamadığı sorulardan oluşan, anlamadığı konuların analizi neticesinde oluşturulan ödevler gönderdik. Bu öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 3 soru gitmiş, tarihten 4 soru gitmiş, matematikten 6 soru gitmiş.
Ha, bütün derslerden de
her bir dersten, bakın her bir dersten, din, kültür, ahlak bilgisinden 4 soru gitmiş, buradan 9 soru nereden gitmiş? Pardon, 9 soru gitmiş, orada çok eksiği varmış. Fizik dersinde 9 soru gitmiş gibi gibi. Bakın bu bir öğrencinin şahsına özel. Burada sıfır hata testi dediğimiz bir şey bu. Sıfır hataya ulaşmasını istiyoruz sonuçta eksikleri kapatıp öğrencinin. Bunun adı sıfır hata testi. İsminin yazılı olduğu bir cevap anahtarı, bir QR kod. Çocuk burada çözüyor, isterse dijitalde çözüyor. Bizde herkesin bir kalemli laptopu var. Dijital ortamda gidiyor bunlar zaten. Öğrenci işaretliyor cevap anahtarını ve anında sistem bunu analiz ediyor. Ve öğretmenin önüne düşürüyor. Diyor ki Ahmet diyor bunların diyor bu kadarını yaptı, bu kadarını yapmadı. Şu soruyu yapmadı çünkü bu sorunun konusu şu, şunu anlamadı Ahmet diyor. Ahmet'in diyor bu videoyu izlemesini sağladı.
Peki siz bunu nasıl, hani bu veriye nasıl ulaşıyorsunuz? O gerideki...
Nasıl ulaşıyoruz? Evet, bu bir dönem boyunca. Evet. Şimdi normalde okullarda ne yapılır hocam? Deneme yapılır, test yapılır, ödev verilir. Ama bunlar genelde basılı materyallerde kalırsa ya da çocuk not tutar.
Çünkü burada olduğu zaman sorun. Bir daha onun girişini yap.
Tabii yani şöyle, bu basılı materyallerde olursa bu, eğer sadece basılı, yazılı, el yazısıyla çocuğun kendi kara defterine, daha doğrusu işte o normal deftere yazdığı diyelim, yerlerde kalırsa bunun analizini yapamazsınız. Ama siz şunu yaparsanız, her bir öğrenciye kalemli bir laptop verir ya da bir tablet verip yaptığınız dersin sonunda, başında ön test, bittiğinde son test ya da gönderdiğiniz ödevlerin hepsinin cevaplarını sisteme, yazılıma eklemesini, işlemesini isterseniz işte bu algoritmalar, makine öğrenmesi ve yapay zeka devreye girer ve her bir kişinin tabiri caizse MR'ını çeker,
çok güzel,
röntgenini çeker, reçetesini de çıkartır, öğretmene bir tuşla hepsine farklı ödev gönderme imkanı sağlar. Yani normalde 100 kişinin yüzüne farklı ödev gönderemezken, geri bildirimde bulunmak çok zorken, bu sistem sayesinde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi yaşatmak çok ama çok mümkün. Ve bu var artık yani. Bu çıktı yani.
Yani bunu yapmışsınız şu an.
Yaptık, çalışıyor. Öğrencilere kişiye özelleştirilmiş, daha özelleştirilmiş bir eğitim imkanı sağlayabiliyoruz bakın.
Çünkü bu hakikaten şey gibi yani, şöyle örneklemek gerekirse, işte diyelim ki, tabii ki öğrenciler hasta değil ama diyelim ki herkesin bir başka bir derdi var.
Evet.
Ama hastaneye geldim ben. 30 kişiyi, bir doktor olarak 30 kişiyi karşıma oturttum.
Evet.
Herkese işte anlattım yani böbrek sağlığı şöyle sağlanır, böyle sağlanır dedim.
Evet.
Sonra da herkese işte dedim ki tamam gidin böbreğinize iyi bakın dedim.
Evet.
Ama siz diyorsunuz ki hayır yani herkesin böbreğinde farklı bir durum söz konusu. Yediği içtiği ona göre farklı.
Evet. Evet.
Ama böylece bu veriler bilindiği için herkes kendine göre ilacını zaten almış olacak.
Çok doğru bir şeydir bu sağlık metaforu. Ben şöyle anlatıyorum. Ben de anlatırken bunu böyle anlatıyorum. Şahane. Bakın nasıl anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi... Birçok okul var. Hepsinde de iyi öğretmenler var diyor. Diyorum ki bakın öğretmenlerin hepsinin iyi olduğunu varsayalım. Öğretmenlerimizin hepsi çok kıymetli, çok da değerli.
Öğrencilerin de hepsine iyi olduğunu varsayalım değil mi?
Evet. Öğrenci kısmında gelmiyorum oraya. Öğretmenlerin hepsi çok iyi öğretmenler. Çok iletişimi düzgün öğretmenler. Kendini geliştiren öğretmenler. Tamam mı?
Tamam.
Bu şekilde düşüneceğiz. Sağlık metaforunda da bunu şöyle anlatıyorum. Diyorum ki Allah göstermesin hastalandık.
Evet.
Mahallede de iki tane hastane var. İkisinde de çok iyi doktorlar var. Doktorlar çok iyi ama bir tane hastanenin sahibi gitmiş o iyi doktorların emrine MR cihazı almış, röntgen almış, tomografi almış, ultrason almış, lazerle tedavi almış, robotik cerrahi cihazı almış, yatırımı yapmış. Ötekinde de yok.
Evet.
Doktor çok iyi ama elinde neşter var. Şimdi bu tarafta aynı hastalığı bir şekilde de tespit ettiğini varsayalım ki tespit de çok zor da.
Çok zor tabii.
MR olmadan, tomografi olmadan, tabii. İşte ne bileyim o kan tahlilleri olmadan, o teknolojiler
mümkün
olmadan
değil.
Bir sürü yanlış teşhis konuldu mu insanlara?
Tabii.
Bir sürü insan vefat etti mi?
Evet.
Burada da baktığınız zaman eğitim sisteminde de yanlış teşhis konulan, çocuğun normalde örnek veriyorum matematikte belki doğal sayılarla ilgili bir konuyu anlamadı bu çocuk. Ama bunu tespit edemediği için bir sürü matematik ödeviyle, yani bir nevi ben bunu diyorum aşırı dozdan yok ettiğimiz çok çocuk var. Şimdi çocuklara çok normalde güzel. Baktığınız zaman bu analizleri yaparak işte biraz önce MR tomografiyi de yaptığımız ön testler, son testler vesaireler.
Çok doğru.
O analizler neticesinde üretilen bir reçete var. Kişiye özel çıkıyor bu reçete.
Evet.
Kişiye özel ilaç üretiliyor. Ve öğretmen bir tuşla onu gönderebiliyor. Ama öteki hastanede elinde neşter olan adam ne yapıyor hocam? Yarıyor, çocuk acı çekiyor, kanıyor. Ya da şöyle tedavi etmeye çalışıyor. Daha fazla ödev gönderiyor, daha fazla test veriyor, daha fazla etüte bırakılıyor, daha fazla özel ders almak zorunda kalıyor çocuk.
Evet.
Ve çocuk bir süre sonra okumaktan, okula gitmekten, eğitimden nefret eder hale geliyor.
Evet.
Hele bir de sınav odaklı bir memlekette bunu yaptığımızda eğitim sistemi bu şekilde ayağa kalkmakta zorlanıyor. O yüzden bizi izleyen okul yöneticileri, varsa Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ciddi bir zamanını bence bu yapay zeka araçlarını, makine öğrenmesi araçlarını çok hızlı bir şekilde eğitim sistemine nasıl entegre edebiliriz bunun derdine düşmeli ki çocuklar daha fazla aşırı dozdan gitmesinler. Evet. Yanlış teşhis konulmasın, yanlış tedavi yürütülmesin, çocuklar okuldan soğumasın. Burada iletişime geçmek isteyen herkes de benimle iletişime geçebilir. Ben yaptıklarımı herkesle paylaşmayı seviyorum ve insanlara da bu noktada örnek olmaya çalışıyorum.
Şahane. Yani şimdi şunu hemen söyleyeyim. Fatih projesi bir dönem için gerçekten evet. çok büyük. Hani tabiri caizse sanki o dönemin çılgın projesi gibiydi ama evet. bazı şeylerin doğru zamanı doğru evet. yeri olması gerekiyor. Tabii ki onu altını doldurmak da çok önemli. Evet. Yani tableti vermekle bu iş bitmiyordu zaten. Evet. Bitmediğini de
çok
gördük.
Çok vizyoner bir işti ama hazırlıksız gelirdi.
Evet, aynen öyle. Şimdi sanki yapay zekanın desteğiyle beraber evet. belki tekrar zamanıdır. O yüzden evet. bunları tekrar konuşmanın tam zamanı gibi duruyor. Yeni Kesinlikle. Bir Fatih projesi bu destekle beraber olabilir. Çünkü siz bunun örneğini zaten yapmışsınız.
Evet, çok iyi çalışan bir model var elimizde
evet.
artık.
Artık işte biraz daha şeydi, tabletler de o zaman çok pahalıydı.
Tabii.
Şimdi teknoloji de daha da ucuzladı. Kesinlikle. O yüzden sanki zamanı olabilir şu an. Vaktimiz azaldığı için hemen şey sormak evet. istiyorum.
Bu yayılsın diye politika belgesine istersen.
Süper, tam da oraya gelecektim ben de. AYPA'nın da işte hatta Demirezen evet. Umut Demirezen hocamız, Doktor Umut Demirezen hocamızın hazırladığı Yarın Teknolojik Vizyonu ve Yapay Zeka AYPA'nın da katkısıyla çıkardığı
bir kitap.
Evet. Burada sizin de katkınız
evet, eğitimle
var.
Eğitimle ilgili bölümlerden bir tanesi ben yazdım. Yani Hı-hı. biraz önce konuştuğumuz şeyleri biraz daha böyle bilimsel makalelerle destekleyerek Hı-hı. eğitimde yapay zeka neleri değiştiriyor, dönüştürüyor buna da yer verdik. Sağlıkta, farklı alanlarda birçok içerisinde alan uzmanı makaleleriyle destek verdi bu kitaba ve bence yapay zeka alanında üniversitelerde okutulacak seviyede şu anki dünyayı anlamak adına hatta bazıları da tavsiye ediyorlar kaynak kitabı olarak hocalardan. Güzel bir eser oldu bu. Tabii bu bizim ikinci kitabımız. Bir de çıkardığımız eğitimde yapay zeka politika belgesi var.
Evet.
İstersen son olarak
lütfen,
ona değinelim.
Lütfen, evet.
Şimdi eğitimde yapay zeka politika belgesi bizim derneğimizin aslında kuruluş amaçlarından bir tanesini yapmak için ortaya koyduğumuz bir belge. Biz Yapay Zeka Politikaları Derneği diyoruz. Politika üretmeye, kamu otoritelerine, özel sektöre bu noktada rehberlik etmeye gayret ediyoruz. İlk belgeyi de eğitim alanında çıkardık. Çünkü her şeyin başı eğitim. Doğru. Hangi sektörde siz bu işleri yapmak istiyorsanız, sonuçta eğitimli insanlar, bu işin eğitimini alan insanlarla yapmak Elbet. Durumundasınız. Ve biz de eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi'nde bazı tavsiyelerde bulunduk. Kamuya, özel sektöre. Neler dedik? Çok kısaca bahsedecek olursak. Öncelikle dedik ki bu alanla ilgili treni kaçırmamamız gerekiyor bizim. Ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yapay zeka strateji belgesi ortaya koymuştu
Doğru.
bundan birkaç yıl önce de.
Doğru.
Orada da bazı hedefler vardı. O hedeflerin tutturulması için ilk tavsiyemiz şu oldu. Dedik ki biz bir Cahit Arf Yapay Zeka Üniversitesi kurulsun. Cahit Arf da Türkiye'de bunu ilk gündeme getiren kişi, ordinarius profesör, matematikçi.
Bravo.
10 liralarımızın arkasında
evet.
biliyorsunuz onun resmini yazmışız. Makineler düşünebilir mi diye bir soruyla. Bundan kaç yıl önce
evet.
yapay zeka ile ilgili ilk böyle bence çalışmaları
çok
Türkiye'de
doğru.
yapan kişilerden birisi.
Evet. Çok iyi.
Onun
ben
ismini de
tam
yaşatmak.
Bilmiyordum bu konuyu. Yani mutlaka Zafer Başkan bana çok kızacak ama ben bunu bilmiyordum. Şahane oldu.
Cahit Arf Yapay Zeka Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olsun istiyoruz. Bir özellikle yüksek lisans doktora seviyesinde çalışan bir üniversite olsun. Farklı disiplinlerden hocaların bir arada olduğu bir üniversite olsun. 5000 civarında yüksek lisans yapmış yapay zeka alanında insan kaynağı ihtiyacı olacak demişti o strateji belgesi Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı. Şimdi bunu yüksek lisans seviyesinde ele alan çok az üniversite var. Bu sene 4 tane üniversitede bölüm olarak yapay zeka mühendisliği vardı geçtiğimiz sene. Dolayısıyla biz diyoruz ki Dubai'de de örneği olan bir yapay zeka temalı bu alanda çalışmalar yapacak bir üniversite kuralım. İlk tavsiyemiz politika belgesinde bu. İkincisi yapay zeka liseleri kuralım. Yapay zeka temalı liseler. Biliyorsunuz siber güvenlik liseleri açıldı. Farklı tematik liseleri
Doğru.
devletimiz açıyor. Havacılık alanında, farklı alanlarda, bilişim alanında vesaire. Yapay zeka liseleriyle ilgili de adım atılsın. Türkiye'nin öncelikle büyük şehirlerinden başlayıp pilot edip sonra Türkiye çapında yayılacak tematik liseler kurulsun ve üniversiteden önce liseyi bitiren yapay zeka uzmanlarımız olsun. Çünkü her şirkete gerekecek
İhtiyaç
bu.
Çok
her
doğru.
şirkete yapay zekadan anlayan bir insan gerekecek. Lise seviyesinde de bu halledilebilir. Bu da bir diğer tavsiye. Bir başka tavsiyemiz ise şu. Biz şimdi okuduk, bitirdik, üniversiteden de mezun olduk. İş hayatındayız, sosyal hayatın içerisindeyiz. Ama bir sürü yapay zeka aracı çıktı değil mi?
Tabii.
ChatGPT bunlardan evet. bir tanesi. Yapay zeka araçlarını ben bir insan olarak işimde nasıl kullanabilirim? Hayatımda nasıl kullanabilirim? Bir anne olarak, bir baba olarak, bir ev hanımı olarak.
Tabii.
Bir sürü yerde ev hanımları yapay zekayı kullanıp öyle güzel yemekler yapabilirler evet. ki o malzemelerden yapılacak en iyi yemeğin tarifini verebilir size. Ama bunları bilmeden bizim sonuçta mezun olduk.
Doğru.
O, liselerden, üniversitelerden. Diyoruz ki toplumu güncelleme ile ilgili Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü vardır şeyin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Burayla STK'lar, sanayi odaları, ticaret odaları, belediyeler işbirliği yapsınlar. Halk eğitim merkezlerinde halkta bu bilinci oluşturacak, yapay zekayı nasıl kullanabilir, olumsuz etkilerinden nasıl sıyrılabilir, nelere dikkat etmeli, bir tarafta etik var, yasal boyutları var. Bununla ilgili farkındalık oluşturacak şekilde toplumu bilinçlendiren eğitim çalışmaları yapılsın. Bu da bir diğer tavsiyemiz bizim. Yapay zeka ile alakalı politika belgesinde.
Çok kritik bu.
Çok çok yani gerçekten bence bu noktada çalışmalar yapılırsa evet. çok çok önemli olur. Bir başka tavsiye bu alanla ilgili yatırımlar yapılması lazım. Girişimlerin çıkması lazım. Burayı birazcık teşvikte pozitif ayrımcılıkla destekleyelim. Yani yapay evet. zeka ve eğitim alanında çalışacak eğitim teknolojileri şirketlerine devlet de birazcık daha fazla destek versin diye kamu otoritelerine tavsiyelerde bulunduğumuz bir belge bu.
Süper.
İçerisinde yaklaşık 25'e yakın ismin sizin de katkınızın olduğu, akademisyenlerin, iş dünyasından, girişimcilerden katkıların olduğu bir belge. Yapay zekanın tanımıyla, tarihçesiyle başlıyor. Eğitimde yapay zekanın faydalarını anlatıyor. Ve en sonda da biraz önce saydığıma benzer önerilerle bu işin Türkiye'de daha iyi ele alınması için tavsiyelerle de biten bir belge. Nacizane bize ulaşanlara ben gönderebilirim bu belgeyi.
Tamam. Link olarak paylaşabilir miyiz acaba?
Tabii ki size gönderin paylaşabilirsiniz tamam. linkini de dosyayı. Web sitemiz şu anda AYPA 3. yaşında yenileniyor.
Süper,
web sitesinden tamam. ulaşamayabilirler. Genel kuruldan sonra yeni bir web sitemiz
tamam,
olacak
Şubat ayında. Ben de o zaman güncellerim linkini.
Evet,
tamam.
Linkini bir yere yükleyebilirsiniz.
Tamam.
Bir dosya yükleme sitesinden ben genelde öyle yaptım paylaştım birçok kişiye. Linki attım indirdiler. Okumalarını tavsiye ederim. Özellikle eğitim politikaları geliştiren insanların, okullardaki IT ve öğretime yön veren Tabii. insanların, öğretmenlerin, bence öğrencilerin de okuması da faydalı olacaktır. En azından nasıl bir dünya geliyor bunu anlamaları
Çok
açısından.
Doğru.
Ben nacizane eğitimde yapay zeka konusunda Türkiye'deki farkındalığı arttırmak adına hem okulumda çalışmalar yapıyor hem de dernek aracılığıyla toplumu bilinçlendirmeye çalışıyorum. Bu konuda da bize bugün yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Gerçekten şunu düşünüyorum. Teknolojide de bunu gördük. Başka birçok alanda da görürüz ama özellikle yeni gelen şeylerde, yeni gelen teknolojilerde bir korku oluyor. Ya
evet.
bir dakika bunu bir yasaklayalım mı gibi. Eğitim de bunun hep nasibini alan evet. konulardan evet. bir tanesi. Sanki burada bu bahsettiğiniz belgeyle beraber, anlattıklarınızla beraber hem ülke adına hem tabii ki eğitim sistemi içerisindeki kurumlar adına ciddi bir fırsat var.
Kesinlikle.
Yasaklamak yerine bunu nasıl kullanabilirizin derdine düşerlerse aslında burada belli ki hem dernek olarak hem belge olarak hem kişisel olarak bu konuda destek bulabilecekleri bir konu var.
Tabii.
Ben de o anlamda bugün buraya geldiğiniz ve bunu anlattığınız için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür
Ayağınıza
ediyorum.
Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, zihninize sağlık gerçekten.
Sağ olun,
çok teşekkür
sağ olun,
ederim.
Sağ olun.
Şahane oldu. Vakit dolduğu için aslında yoksa belki daha da konuşurmuşuz. Onu da görelim şu an.
Çok sağ olun. Daha fazla bilgi isteyenler derneğe üye olabilirler. Instagram'dan ulaşabilirler. Benim ben esas Instagram'da çok
evet,
aktif.
Evet, aynen öyle.
Mutlaka takip edin. Instagram hesabım var.
Evet.
Oradan da hızlı bir şekilde dönmeye gayret ediyorum insanlara. Yeter ki öğrenmek istesinler, biz de anlatalım. Bu noktada bizim derneğimizin YouTube kanalları,
evet.
Tomorrow Talks ismindeki podcast kanalları da alanında uzman isimlerin bu tarz konularla ilgili bilinçlendirme yayınları yaptığı ve ücretsiz olarak herkese ulaşan
açık olan
yayınlar ve platformlar. O noktada bizim Yapay Zeka Politikaları Derneği AYPA'yı da sosyal medyada takip ederlerse bu konudaki güncel gelişmeleri daha hızlı bir şekilde öğrenebilirler.
Benden daha iyi kapatıyor diye söylemiştim aslında içeride konuşuyorduk ve birçok toplantıyı, birçok konferans yaptığı için gerçekten ağzına sağlık.
Sağ olun.
Programın başındaki konuları da düşününce işte o topluluk karşısındaki konuşma hitap et meselesi, işte diğer hızlı anlama, hızlı okuma. Abdülkadir Bey çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Hakikaten ben çok teşekkür ediyorum.
Ben çok büyük keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de aynı şekilde
İnşallah.
Keyif almışlardır.
İnşallah. Faydalı olmasını diliyorum herkese.
Teşekkür ediyorum tekrar. Ayağınıza sağ olun. Evet, sevgili sevgili seyirciler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.